Ayrım 11.
Oraya vardığında düşmanca karşılandı. Kapıcı içeri girmesine bile izin vermedi. Ne oldu, kimi getirdiler? Kimsiniz, gazeteci misiniz? Haber almak isteyen basit bir Yunan yurttaşıyım. İyi öyleyse, bir şey olmadı. Yalnız yaralı bir delikanlı getirdiler. Fazlasını öğrenemediği için hayal kırıklığına uğrayan Yannis gitmeye hazırlanıyordu ki, gömleği yırtık ve kan içinde olan bir adamın yaralarını sardırmak üzere içeri daldığını gördü. Daha iyi baktığında şaşkınlıkla bunun kamyonet Kozmopolit Oteli önünde durup komiser şoförüyle konuşmak üzere yaklaştığında kamyonetin arkasında oturan adam olduğunu fark etti. Yine de olaylar arasında bağlantı kuramıyordu. Evine dönerken ayakları onu aynı kavşağa sürükledi. Şimdi burası bomboştu. Yalnız komşu sokakların karanlığında birkaç sivil geziniyordu. Kamyonetin yabancıyı ezdiği yerde asfaltın üzerine iki demet kırmızı karanfil saçılmıştı. 17 yaşındaki bir gencin ezildiğinden emin, ölümün hayatının ilk baharında taptaze alıp götürdüğü sen diye düşündü. 28. Nöbetinin bitimine 20 dakika kadar bir şey vardı ancak 5 ceza yazabilmişti. Selanik'in tam göbeğinde geçirilen bir gece için alınan ürün hiç de iyi değil diye düşünen trafik polisi, bir eliyle de park edilmesi yasak yerde Agapitos Pastanesi önünde duran Fiat'a yoluna gitmesini işaret ediyordu. Bunca arabanın ortasında trafiği yönetmek oldukça güçtü. Yeni trafik müdürü de çok sertti. Bol ceza yazmamayı zayıflık sayıyordu. Ne yazık bugün kuralları pek çiğneyen çıkmamıştı. Şu Fiat 5 saniye daha durursa fırsatı kaçırmayacaktı. Ama tam defterini cebinden çıkarırken yola koyuldu. Üniformasıyla araba kullanan kadınlardan büyük ilgi görüyordu. Arabasının camından kendisine gülümseyen bir sarışını bakışlarıyla izlerken az ötede Carolo Deal sokağında Titania sinemasının önünde biriken kalabalık dikkatini çekti. Bir kaza olduğunu düşünerek düdüğünü çala çala oraya koştu. Meraklı kalabalığına yaklaştığında bacaklar arasından fare gibi sürünerek çıkan ve kafasını tutup çocuk gibi "Bana vurdular, bana vurdular!" diye haykıran kısa boylu, çıplak başlı adamı gördü. Bir çarpışma olduğunu ve sürünen adamın bağırarak kaçtığını sanarak onu yazgısıyla baş başa bıraktı. Tutanak yazmaya hazırlandı. Kaza yerine biriken meraklılar arasında kendine bir yol açtı. Yolun kenarında hareketsiz duran kamyoneti fark etti. Bir ayağını arabanın basamağına atan hamal kılıklı şoför çevresindekileri kendine tanık alıyordu. Önce o bana vurdu. Adamın kafasına nasıl vurduğunu gördük. İt oğlu it, bir daha kımıldanamaz olaydı. Sen vurdun sen. Susmazsanız sizin de ağzınızı burnunuzu dağıtırım lan. Polis araya girdi. Ne oluyor burada? Yok bir şey memur bey. O da ne demek? Yeğenimle kavga ettik. Ben ona vurdum, o da bana vurdu. Gitmeye kalktı. Polis üzerine yürüyerek. Dur bakalım biraz dedi. Ehliyetinle çalışma karneni göster. Pantolon cebinden gri plastik cüzdanını çıkaran yangoz memnuniyetle dedi. Memur elinden kaptı, dikkatle inceledi. Geri vermeye hazırlanıyordu ki miğferli ve üniformalı karısının kolundaki itfaiyeci kalabalığı yararak geldi. İzin verirseniz anlatayım memur bey dedi. Olaya tanık oldum. Bu adam elle tutulur hiçbir neden yokken koltuğunun altından sopasını çıkardı ve az önce yerde sürünen kişinin başına ve böğrüne deli gibi indirmeye koyuldu. İtfaiyeci miğferli başını güçlükle döndürerek bakışlarıyla ötekini bulmaya çalışıyordu. Memur fırsattan yararlanarak meraklılara ''Burada ne işiniz var?'' diye bağırdı. ''Hadi bakalım dağılın da işimizi görelim be yahu.'' Kalabalık dağıldı. ''Üzerinde cop var.'' dedi itfaiyeci. Polis üzerine aramaya kalktı. Yangoz copu hemen uzattı. Jandarmalara verilen copların eşiydi. Yepyeniydi üstelik. Yangoz durumun kötüleşmeye başladığını seziyordu. İtfaiyecinin üniforması önce içini rahatlatmıştı. Ama it oğlu it diye düşündü. Bilmez ki alçağa az kalsın bir çuval inciri berbat edecek olan bu sülüye ülkeyi kurtarmak için vurdum. Trafik memuru da itfaiyeci kadar bön bir herifti. Onun da bir şeyden haberi yoktu. Hay Allah, yahu her şey açık seçik ortada. Merkeze kadar bir gidebilse oraya vardığında görmek isterdi suratlarını. Memurun İtfaiyeciyle konuştuğunu görünce ayakta durmaktan belinin ağrıdığını söyleyip kamyonetten indi. Tüymek üzereydi ki numarasını fark eden memur koluna yapıştı. "Karşıya geçelim," dedi. "Bizim makine ne olacak?" "Burada durur, kimse dokunmaz, merak etme." Karşısı jandarmaların kantiniydi. Neyse diye düşündü yangoz. "Kısmetim yolunda gider de bir dosta rastlarsam bu dalganın sonu gelir." Kantin kapalıydı, koridorda kaldılar. Memur, darp ve yaralanma aynı zamanda da trafik kurallarını çiğneme suçlarından ele geçen bu adamı tutuklamaları için itfaiyeciden acele polise telefon etmesini rica etti. Sokaktakiler dağılmıştı. Koridorda memur, yangoz, itfaiyecinin karısı ve iki arkadaşından başka kimse yoktu. Otomatik iki dakikada bir sönüyor, ortalık karanlığa gömülüyordu. Her keresinde de memur ışığı yakmak ve yanındaki adamı gözden kaçırmamak için düğmeye basmak zorundaydı. Bir ara yangoz, memur da suç ortaklarından biriymiş gibi, "Pis," dedi. "Gel sana bir şey söyleyeceğim." "Ne istiyorsun? Söyleyeceklerim var." "Bana ne söyleyecekmişsin? Söyleyeceğini merkezde söylersin." "Amma küstah herif," diye düşündü kendi kendine. Öte yandan da yangosun içi içini yiyordu. Kerhaneci, "Başındaki adamın dostlarımdan biri olduğunu bilsen." Işık söndü, memur yaktı. Yangos yanına yaklaştı. "Ben kirişi kırıyorum," dedi. "Sen görmemiş gibi yaparsın." "Ne?" Kulaklarına inanamamıştı. "Tüyüyorum," dedi yangos. "Başka şey söylemem. Sen fark etmez görün." "Kımıldama, gebertirim ulan köpek." "Kime köpek diyorsun memur bey? Bu sözü ettiğine edeceğine çok pişman olacaksın aslanım. Göster bakalım kağıtlarını." "Elimden geleni yapacak, mevkiimden yararlanarak uzun bir yere sürülmeni sağlayacağım." Şaşkına dönen memur, "Peki ama siz kimsiniz?" diye sordu. Ekip arabasının döner ışığı sokakta belirmişti bile. 29. Kısa bir süre önce Kozmopolit Oteli'nin önünde gördüğü bu yüzle hastanede karşılaşmak Van Gogh'un hiç hoşuna gitmiyordu. Zeyn'in sözlerini anlayabilmek için bakışlarını hoparlöre diken, sesin daha iyi gelmesi için yan dönen bu adamı tam yarım saat izlemişti. İlk yardımda işi neydi, ne arıyordu ama o sıra Van Gogh'un yapacak çok daha başka işleri vardı. Gazeteci dostunun uyarısı üzerine gelmişti hastaneye. Yaraları pek önemli değildi, özel bakım gerektirmiyordu. Ama gazeteci dostu, "Yaralılar arasına sen de adını yazdır," demişti. Böylece tek şikayet edenler solcular olmaz. Gazeteci dostu, Elinikos Voraz gazetesinde adliye muhabirliği yapıyordu. Van Gogh da mahkeme meraklısıydı. Önemli davaların hiçbirini kaçırmaz, bununla böbürlenip dururdu. Gürültülü patırtılı bir mahkeme salonunu her zaman sinemadan üstün tutardı. Adliye koridorlarının kargaşalığında izlediği duruşmalar sırasında tanımıştı gazeteciyi. Günün birinde başı belaya girerse dostunun adını gazeteye yazdırmayıp kendisini mahallenin maskarası olmaktan kurtaracağını umuyordu. Adamın çalıştığı gazete sağcıydı. Van Gogh'un iyi ilişkiler kurduğu herkes aynı eğilimdeydi. Az ötede büyük bir kalabalık tarafından çevrilerek durmak zorunda kalan kamyonetten atıldığında kendini gazete binası önündeki yolda yatar bulunca hemen dostu aklına geldi. Birkaç kişi o ara yanına yaklaşıp ne olduğunu sordu. Barışseverlerin dikkatini çekmekten korktu bir an. Herifler peşine düşüp hesabını görmeye kalkabilirlerdi. Filden daha geniş bilgi alamadan işlerin karışması da ödünü koparıyordu. Önceden her şeyi düşünmüşlerdi ama birinin kamyonetin kasasına atlayacağı akıllarına gelmemişti. Kamyonetin 50 metre ötede tam Titanya sinemasının önünde durduğunu görmüş, pek de inanmadan inşallah yangoz herifin hakkından gelmiştir demişti kendi kendine. Kalabalık dağılmadan bir yere gitmekten çekindiği için gazeteye sığınmaya karar verdi. Binanın dış kapısı iyice aydınlıktı. Gün aşırken yepyeni bir günün yolunu açacak olan büyük kağıt bobinler, yol yapan silindirler gibi sıra sıra dizilmişti. Giriş kapısının hemen üzerindeki ışıklı yazılar gelen son haberleri bildiriyordu. Başlarını kaldırmış minicik ampullerden yapılma şeritte birbiri ardınca biçimlenen yazıları okuyanları itti, partal giysilerine çeki düzen vermeye çalışıp merdiveni tırmandı. Masasının başında oturan gazeteciyi gördü. Komşu bölmelerde başka gazeteciler çalışıyordu. Bir yazıya dalan dostu önce onu tanıyamadı. bu yüz ona bir şey hatırlatıyordu ama... ''Bütün duruşmalarda ilgili yazıları yazan siz değil misiniz?'' ''Evet, ha şimdi tanıdım. Hatırladım seni. Ne haldesin yahu, ne oldu sana? Ne mi oldu?'' diyerek içini çekti Van Gogh. ''Bu akşam epey çatışma oldu. Çatışma mı?'' ''Yine şu namussuz komünistler. Barış adına bir toplantı düzenlediler. Toplantıda konuşmak üzere Z özel olarak Atina'dan geldi. Kollarımızı kavuşturup salak salak yüzlerine bakacak değildik ya. Sıkı bir sopa çektik. Karşılık vermeye kalktılar. Sonunda kargaşalığın tam ortasından geçen bir kamyonet yanlışlıkla Z'yi ezdi. Yanlışlıkla mı? Ne yani, bilerek ezebilir mi? Kim bilir nereden geliyordu herifçioğlu. Herhalde acelesi vardı. Tam Erm Sokağı ile Venezuela Sokağı'nın birleştiği yerde oldu kaza. Z yaralandı. Önemli bir şey değil. Hastaneye götürdüler. Bu kendisine ders olur. Siyasi röportajlarla ilgilenmeyen dostu, sana ne gibi bir yardımım dokunabilir diye sordu. Şikayetin mi var, bir yere mi başvurmak istiyorsun, sana yardım etmeye hazırım. Toplantıya giderken Z'ye vuranlar arasında benim de bulunduğumu yazın, böylece arkadaşlar benim ödlek olmadığımı anlarlar. Arkadaşlar dediğin kimler? Canım, kavga çıkarıp solculara sopa atanlar. Gazeteci büyük bir şaşkınlıkla Van Gogh'un yüzüne baktı. Başından sağmak için sana verebileceğim en iyi öğüt hastaneye gidip yaralı olarak adını yazdırmandır dedi. Böylece yalnız solcuların şikayetçi olmadığı ortaya çıkar. Sabah gazeteyi al, adının başta gelenler arasında yer aldığını göreceksin. Gazeteye geleli bir çeyrek oluyordu. Dışarıdaki kalabalık herhalde dağılmıştı. Hemen bir taksiye atlayıp hastaneye koştu. Kapıda yannisi gördü. Bu ona çok garip geldi. Ama çıkışta kendisini bir polis şipinin beklediğini görmek Van Gogh'u daha da şaşırttı. Bir tek soru soramadan zorla cipe tıkıldı ve araba hareket etti. ''Acele sana ihtiyaç var.'' dedi jandarma onbaşılarından biri. ''Neredeydin be sersem? Ortalığı karıştır, sonra da kaybol. İşler sarpa sarmaya başladı, hem de senin yüzünden. Kamyonetin kasasına atlayan herifi aşağı yuvarlasan bütün bunlar olmayacaktı.'' ''Aptalın, beceriksizin tekisin. Bir de üstelik gazetelere gidip kahramanlık taslıyorsun. Eşeksin, eşek. Başımızı derde mi sokmak istiyorsun ulan?'' Bütün bu sözlerden Van Gogh'un en çok kafasını kurcalayan gazeteye uğradığını nereden öğrendikleriydi. 30. Van Gogh'u ekip arabasına bindirdikten sonra rahatlayan trafik memuru en son meraklıları da dağıtıp kantinden çıktı. Trafik müdürlüğüne telefon edip Karalu değil sokağında depoya alınması gereken bir kamyonet bulunduğunu bildirdi. Sonra da Ayasofya ve Büyük İskender caddelerinin birleştiği noktaya görevinin başına döndü. Sinemaların sondan bir önceki programı bitmiş, dışarı çıkan seyirci kalabalığı ortalığı biraz canlandırmıştı. Trafiğe çeki düzen vermek için kolunu kaldıracak zamanı bile bulamadı, nöbeti devredeceği memur gelmişti. Saat 10.30'u gösteriyordu. Rahatlamış halde evine döndü. Üniformasını çıkarıp yemeğe oturdu. 11.30'a doğru da yatağına girdi. Aradan bir çeyrek geçmeden kapısı vuruldu. Emniyet müdürünün acele kendisini istediği bildirildi. Hemen giyindi. Ana avrat söverek yola çıktı. 31. Van Gogh ekip arabasına bindirilip merkezin yolunu tutunca çok rahatladı. Sonunda dostlarıyla bağlantı kurma olanağını bulmuştu. Bir şeyden habersiz hıyarlarla yeterince başını derde sokmuştu. Çok da vakit kaybetmişti. Tek derdi kamyonetini Karolu değil sokağında bırakmış olmasıydı. Bütün bu patırtıya kamyonet uğruna girmemiş miydi? Onu tek başına, koruyucusuz, sokağın ortasında bırakamazdı. Memur ertesi sabah kamyonetini depodan alabileceğini söylediği halde, arabasının ancak süvarisini görünce neşelenen bir at gibi terk edilmiş ve şaşkın beklediğini düşündükçe üzülüyordu. Araba Erm Sokağı'na sapmadan ekip şefine sordu. ''Teminim, geri dönüp adamlarınızın birini kamyonetimin başına dikmeniz mümkün mü? Merkezden çıkınca temizlemem gerekiyor da.'' Teğmen, böyle bir şey yapmaya yetkili olmadığını söyleyerek arabayla merkez arasında bağlantı kurdu, karışıklık çıkaranın yakalandığını, merkeze getirildiğini bildirdi. Karışıklık çıkaran sözü Van Gogh'un hiç hoşuna gitmedi. Bu tür şakaları kaldıracak takımdan değildi. İşe bulaşıp başını derde soktuğuna pişmandı. Nasıl oluyordu da Polis kuvvetleri bu gece Yangus'un yurduna önemli bir hizmette bulunacağını bilmiyorlardı. Ona nasıl böyle adi bir suçlu gibi davranırlardı? En çok kızdığı da kamyonetinin geceyi yabancı ellerde geçirmesiydi. İnsanlara hiçbir dostluk duyduğu yoktu ama kamikazesini seviyordu. Onu küçük bayraklarla süslüyor, parlatıyor, genç bir kız gibi dış görünüşüne özeniyordu. Ve bu gece, geçmişte kaç kere kuralları çiğneyip bir kere bile başı derde girmeyen, bir saatliğine olsun gözaltına alınmayan Yangus, davalarına hizmet ettiği adamlar tarafından bu gece içeri atılıyordu. Bunun da adına devlet düzeni deniyordu. Rezillik. Merkezin kapısında derin bir soluk aldı. Ekip şefi onu yukarı çıkardı, ehliyeti ve copuyla birlikte nöbetçi subayına teslim etti. Sonra selam verip çıktı. Merkezde Yangus bütün dostlarıyla karşılaştı. Kotsos, Manendas, Bayraktaris hem de bir aydan beri görmediği Zissis bile oradaydı. Tanımadığı üç kişi bir sırada oturuyordu. Pek hırsıza benzemiyorlardı ama herhalde bir şeyler kaldırmışlardır diye düşündü Yangus. Kafası işlediği için polislerle dostluğunu pek açığa vurmadı. Yabancıların dikkatini çekmek istemedi. Doğruca onbaşının odasına girip tutanak tutulması için gerekli kimlik kağıtlarını verdi. Oradan kapısında başkomiser yardımcısı yazılı bir odaya götürüldü. İçeri girdiğinde Fil'in asık suratlı oturduğunu gördü. "Komiser bey," diyecek oldu. Ama karşısındaki eliyle onu susturdu. Kapıyı kapamasına işaret etti. Asık yüzü Yangus'un içine kuşku düşürdü. "Ne oluyor?" diye sordu. "Sen hele otur bakalım." Oturdu. Komiserin paketinden bir sigara aldı. Yerinden kalkan komiser, "İşler çatallaşmaya başladı," dedi. Sinirli sinirli yürümeye koyuldu. "Bu hikaye sarpa saracak gibi. Verilen görevi iyi yapmadın mı?" "Yapmasına yaptın. Şu Allah'ın belası herif kamyonetin kasasına atlamayı akıl etmeseydi, her şey tıkır tıkır yürüyecekti. Vangos'la birlikte ortalıktan kaybolurdunuz. Basit bir trafik kazası gibi gösterip 66'ya bağlar, sizi de sözde arar dururduk. Şimdi bütün hazırlıklar suya düştü. Boku yedi. Bir şeyden haberi olmayan polis memurunun yüzünden hepimizin ailesi çocukları var. Bu işi elden geldiğince kazasız belasız atlatmalıyız." Şefinin şaşkın hali karşısında pek afallayan Yangus, "Anlıyorum," dedi. "Yalnız benim başımın belaya gireceğini sanma. Benim üstünde olanlar, onların da üstünde bulunanlar var. Ben tek şef, gerçekten şefliğe yaraşır tek bir kişi biliyorum. O da sizsiniz. Sorun orada değil. Sana durumu bildiriyorum. Elimizi çabuk tutmak zorundayız. Savcılık harekete geçip ifadeni almak isteyecek. Ona söyleyeceklerin ezberinde olmalı. Bir halt karıştırmamalısın. Al bir kalem kağıt da yaz bakalım. Ne okumam var ne de yazmam. Allah belasını versin, unutmuştum." Bir an sustu. Boş bakışları tavandaki lambada gezindi. Kamyonetin kasasına atlayan iti Vangos aşağı yuvarlayabilseydi başımız derde girmezdi. Ne hayvan, ne beceriksiz, ne ödlek herifmiş. Sinirinden masayı yumrukladı. "Ben olsam herifin hesabını saniyede görürdüm," dedi Yangus. "Kafasına bir cop vururdum, pezevenk kolay kolay doğrulamazdı. Kentin merkezinde olmasak yere sererdim ya, başımıza yığınla insan toplandı. Üstelik üniformalı bir itfaiyeci de yoluma gitmeme engel oldu." "Peki nerede bu Vangos sersemi? Ne haltlar karıştırıyor? İfadeleriniz birbirini tutmazsa ipin ucunu kaçırırız ha. Nerelerde sürtüyor bu pis herif? Hastaneye bir cip gönderdim. Oraya uğrarsa alıp getirsinler diye. Bizden önce savcı hastaneye varırsa hapı yuttuğumuzun resmidir. Belki mültecilere gitmiştir." "Ne mültecisi? Meyhane canım, oranın reçina şarabı iyidir de." "Sanmam. Allah bilir nereye sinmiştir. Her neyse, dönüp dolaşıp buraya da uğrayacak nasılsa." Yangus ilk kez Fil'i bu halde görüyordu. Sigara üstüne sigara yakıyor, yerinde duramıyordu, deli gibiydi bakışları. "Karım da beni bekliyor. Uğrayıp onu alacaktım. Bilse olanları..." Yangus sakindi. Bunun ucunu görecek halde değildi. Komiserin başının derde girdiğini anlasa belki korkardı. Ama onun gözünde polis dokunulmazlığa sahip bir kuruluştu. Yasaları koruduğuna göre yasalar tarafından cezalandırılamazdı. Yasa koyucularla yasanın uygulanmasını sağlayanlar arasındaki farkı bilmiyordu bile. Yangus'un gözünde merkez, Keller'ın dersleri sırasında kapısı kapatılan, Gonus'un meyhanesi kadar saldırıdan korunmuş bir yerdi. Kimse kapısını zorlayamazdı. Dışarıdaki üç herif kim? Fil'in soluğu kesildi. Hangi herifler? Gidip kapıyı açtı, olup bitenleri en ufak ayrıntılarına kadar izleyen üç avukatı gördü. Akıl alır gibi değil diye düşündü. Casusları içimize kadar sokuyoruz. Hemen yanlarına koştu. Olaylar sona erdi. Artık gidebilirsiniz dedi. Solcu olduğunu bildiği ortadaki başkomiseri bekliyoruz dedi. Odasına dönen Fil, iş sandığımdan da kötü diye söylendi. Buraya girdiğini gördüler mi? Ne bileyim, herhalde görmüşlerdir. Neyse ki seni tanımıyorlar, değil mi? Tanımıyorlar. Bak bu iyi diyerek içini çekti. Evet, ama yarın resmin gazetelerde çıkınca tanıyacaklar. Onlardan kuşkulanmakta, yanlarında ağzımı açmamakta haklıymışım dedi Yangoz. İyi ama kim bunlar? Toplantıya katılan ve her şeyi bilen üç avukat. Hapı yuttuk dostum, boku yedik. Hiçbir kurtuluş çaresi göremiyorum. Yapabileceğimiz en iyi şey Almanya'ya tüymek. Pasaport alabilsem çoktan kırışı kırardım dedi Yangoz. 32. Karga sürüsünün arasına düşmüş üç güvercin gibiydiler. Gözlerini açıyor, olup biten en ufak bir şeyi bile kaçırmıyorlardı. Zeyn'in kamyonet altında ezildiğinden üçünün de haberi yoktu. Toplantıyı terk edip evlerine ilk dönenler arasındaydılar. Egnatia sokağına geldiklerinde haydutlardan birkaçı üzerlerine yürümüştü. Bulgar, Hacı Savaş, gebereceksin, kel kafalı, Bulgaristan'a dönsene. Hacı Savaş soğukkanlılığı elden bırakmayıp rastladığı ilk otelden, Citrimonicon'dan içeri dalmak akıllılığını göstermişti. Fırtınanın geçmesini burada beklemek en iyisiydi. Öteki ikisi peşlerinde birkaç haydut adımlarını sıklaştırdılar. Egnatia sokağında ayakkabıcıların önüne geldiklerinde oldukça korkan bir meslektaşları yanlarına sokuldu ve Hacı Savas'ın yerini aldı. Üç kişi olunca peşlerine düşenleri ekmeye çalıştılar. Ama bu yamyamlar, bu ilk çağ hayvanları balıkçı kayığına üşüşen martılar gibi peşlerinden ayrılmıyorlardı. Büyük bir rahatlıkla kaldırımda yürüyor, arada önlerine geçip yumruk sallıyor, sonra yine geride kalıp bağırıyorlardı. Aklınızı başınıza getireceğiz, pis Bulgarlar. Yatağınıza kadar peşinizden geleceğiz. Avukatlar bu haydutlarla gırtlak gırtlağa gelemezlerdi. Merkeze dönen polislere rastladıklarına çok sevindiler. Hemen başlarındaki memura koştular. Bizi korumanızı istiyoruz. Şu haydutlar peşimizden geliyor. Haydut alayının havası hemen değişti. Akşam gezintisine çıkan susuz yurttaş görünüşüne büründüler. Peşinizden gelen kim? Şu gördüğünüz haydutlar. Adamlarına üç kişiyi aralarına almalar için bir işaret çakan memur, bizimle yürüyün dedi. Egnatia ve Aristotelu sokaklarının birleştiği yere varmış, yeşil ışığın yanmasını bekliyorlardı. İtlerden biri o sıra ustaca polislerin arasına süzüldü ve avukatlardan birinin kafasına vurdu.